18. ayrımın başı. Ağaçlara övgü. Otter Hebrides adalarındaki nemli ama harika yazımızdan henüz döndük eve. Bu adalar kalbimde özel bir yere sahip artık. Onları yabaniliği için seviyorum. Yaban çiçekleri, yaban hayatı ve yabani manzaraları ve hepsinden önemlisi yabani ve harika havası için. Ancak bir şeyden mahrumlar. Bu mahrumiyet çok aşikar ve bu şey de ağaçlar. Garip küçük fidanlık da dahil olmak üzere adalarda bazı ağaçlar var. Ancak gördüğümüz bu ağaçlar öyle az ve birbirinden uzak ki ilk haftalarda ne zaman ağaç görsek birbirimize "bak bir ağaç" diye gösterir olmuştuk. Yaz sonuna geldiğimizde ise bu neredeyse ağaçsız coğrafyaya ilginç bir şekilde alışmıştık. Eritnemben isimli Güney Üst Adası'ndaki araziye denk gelene dek ağaçları ne kadar özlediğimi fark etmemişim bile. 30 yıllık bir süreçte tek bir kişi, Archie MacDonald ve ailesi 100 binin üzerinde ağaç içeren sık ve karışık bir ormanlık alan oluşturdular. Çınar, çam, meşe ve üvez ağacının da arasında bulunduğu pek çok ağaç dikerek, Loch Ain orta tepeden bakan, yüksek kayalıklardan göl kenarına kadar uzanan aile arazisini tamamen doldurdular. Birden ağaçların içine dalıvermek, onları görmek, dokunmak, duymak ve varlıklarını yeniden hissetmek olağanüstüydü. Yine de hepsinden daha ilginci bir çalı kuşunu duymak, sonra da görmek olmuştu. Çalı kuşları Britanya'nın en küçük kuşlarıdır. Bazı özel böceklerle beslenirler ve iğne yapraklı ağaçlarda yaşarlar. Bu ağaçlar da bu adada pek az bulunur. Bu ufak kuşun Bay MacDonald'ın fidanlığına nasıl vardığını tahmin dahi edemiyorum. Ancak adalarda daha da çok ağaç dikildikçe bu kuş da daha uzak yerlere yolculuk edebilecek. Kim bilir belki tiz ötüşü bir gün bu adalarda tarla kuşu, kız kuşu ve kervan çulluğunun sesleri gibi sık duyulur. Bu beklenmedik ve izole fidanlıktan geçmek bana dağlar ve bozkırın yabaniliğini, açık gökyüzünü ve büyük su birikintilerini sevsem de en çok sevdiğim şeyin ağaç birliktelikleri, kuş cıvıltıları ve diğer sakinleriyle ormanların huzuru ve sakinliği olduğunu hatırlattı. Ağaçların olmadığı bir dünya düşünemiyorum. Yaşayıp ziyaret ettiğim, sevdiğim her yeri düşünüyorum. Hepsini ağaçlarla ilişkilendirmişim. Bazılarının ne olduğunu söyleyemem. Özellikle de çocukluğumdan hatırladıklarımı ancak gözlerimi kaparsam, şekillerini, renklerini ve dokularını sanki yanlarındaymışım gibi hatırlayabilirim. İnanılmaz bir biçimde bazı anılarımda o zaman farkında olmadığım ağaçlar bile var. Bunları yazarken sakin bir göletin kenarında, Suffolk'ta büyük annem ve büyük babamın bahçesinde yetişen büyük bir ağacı hayal ediyorum. Kökleri yosunlu, çatlaklar ve kuytularla doluydu ve oralarda periler yaşardı. Bu büyülü bir ağaçtı. Sonra North Yorkshire'daki Patrick Brampton köyünde bir barda tesadüfen Yeşil Ağaç ismine sahip diğer büyük annemin evinin dışındaki ağaç vardı. Çok eski bir çınar ağacıydı diye hatırlıyorum. Geçenlerde internetten baktım, ağaç da barda hala orada. Tam hatırladığım gibi. Hatırladığım en eski anı yalnızca 4 yaşındayken Hipplip'in Devon'da yaşadığımız evin dışındaki büyük çayırın ortasında yetişen ağaçtı. Devasaydı ve gövdesi arkasında saklanabileceğim kadar büyüktü ve dallarından birinden sarkan bir ipin ucunda eski bir lastik tekerlek vardı ve benim salıncağımdı o. En az 40 kere taşındığımı düşünürsek sayılamayacak kadar çok ağaçla yaşadım. Ciddi ciddi düşünecek olursam hayatımı ağaçlarla haritalandırabilirim gibime geliyor. Ne zaman bir ağaca sarılsam ki bunu hep yaparım çünkü yaptıklarına karşı şükran ve takdirimi en içten göstermenin yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Onlardan aldığım enerjiyle güçlü hissederim kendimi. Bu enerji alışverişini kelimelere dökmek güç ancak bir şekilde benim rasyonel zihnimin anlama kapasitesinin ötesindeki bir şey ile bağ kurduğumu hissediyorum. Aslında desteklenmiş hissediyorum ve gerçekten de öyleyim. Hem de hepimiz öyleyiz. Ağaçlara olan borcumuzu ödememiz imkansız. Ağaçlar gezegenin akciğerleridir ve onlar olmadan bizim türümüzün hayatta kalması imkansız. Çoğumuz ağaçların atmosfere oksijen salıp karbondioksit aldığını bilir. Ayrıca yaprakları, sapları ve sürgünleriyle karbonmonoksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi diğer hava kirleticileri de hapsederler. Peki bunu anlayabileceğimiz şekilde nasıl sayılara dökebiliriz? Gezegende 60 binden fazla ağaç türü olduğunu düşünürsek, oksijen üreticisi ya da karbon emici olarak nasıl bir etkiye sahip olduklarını tahmin etmek imkansız. Ancak New York Times'a göre 4 dönümlük olgun meşe 2,7 arabanın ürettiği kadar karbondioksit emiyor. 4 dönüm 18 kişinin bir yılda tükettiği oksijeni üretmeye yetiyor. Bu çok fazla karbondioksit ve çok fazla oksijen demek. Ama bir saniye, 4 dönüm ekmeden ya da bahçenizi rastgele ağaçlarla doldurmadan önce, hangi ağacı nereye ekeceğinizi seçmeden önce değerlendirmeniz gereken bazı değişkenler vardır. Yerel iklim ve toprağınıza uygun ağaçları seçmek özellikle önemlidir. Eğer doğru ağaçları ektiğinizden emin olmak istiyorsanız, Woodland Vakfı, Birleşik Krallık'ta hangi türleri nereye ekmeniz gerektiğine dair tavsiyeler veriyor. Benzeri kurumlar dünyanın her yerinde bulunabilir. Karbon emiciler olarak hayati rollerine ek olarak ağaçlar insanların göremeyeceği kadar küçük omurgasız hayvanlardan dünyanın en büyük yırtıcı hayvanlarına kadar bir dolu yabani canlının ve sayısız bitkinin ihtiyaç duyduğu gölgeyi, yaşam alanını ve korumayı sunuyor. Yani iklim değişimine karşı ağaç dikebileceğiniz gibi yerel yaban hayatı için iyi olabilecek türleri de ekleyerek ağaçlarınızı pek çok işe birden koşabilirsiniz. Bu yüzden de bazı ağaçların çok daha fazla türe destek olabileceğini de hesaba katmanız gerekir. Eğer bakmak istedikleriniz kuşlarsa yaban elması, alıç ya da çoban püskülü gibi yüksek miktarda meyve ve yemiş üreten ağaçları seçmelisiniz. Böcek yiyen kuşlar içinse büyük miktarda omurgasız hayvan barındıran meşe, diş budak, söğüt ve huş ağaçları ekebilirsiniz. Hava kalitesini iyileştirmek ve iklim değişikliğine karşın harekete geçmek için acilen farklı tür ağaçların bir araya gelmesine ihtiyacımız var. Yani dünyadaki ağaçları korumaya devam ederken hem hızlı hem de yavaş büyüyen ağaçları ekmeliyiz. Bir ağaç ya da orman ne kadar yaşlıysa o kadar çok biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapar. Bu özellikle ağaçların son yılları için geçerlidir. Bu süreçte ağaçta yaşayan omurgasız hayvanlar ve faydalı mantarların sayısı katlanarak artar. Ağaçlar bize ve bitkilere farklı şekillerde fayda sağlarlar. Hava ve toprak sıcaklıklarını düzenler, rüzgarın vereceği hasarı önlerler. Toprak verimliliğini artırırlar ve toprağı dengeleyerek erozyon ve selleri önlerler. Bize bahşedilen tüm bu armağanların yanı sıra bu asil devlerin cömertliğinden başka şekillerde faydalanırız. Ağaçlarla zaman geçirmenin zihinsel ve fiziksel sağlığa derin faydaları olduğu bir süredir biliniyor. Japonların buna verdikleri bir ad bile var. Orman atmosferini çekmek. Ya da orman banyosu anlamına gelen Shinrin-yoku. Yaşayan bir ormanın gölgesi altında zaman geçirmek anlamına gelen orman banyosu pratiği Japonya'da 1980'lerin başında başladı. Ve halen daha stresi azaltmak ve rahatlamak için kullanılan popüler bir yöntem. Japon tıbbında önleyici sağlık ve iyileşme pratiklerinin temelinde bulunuyor. Ağaçlara sarılmayı bir tür sağlık hizmeti olarak görmek fikri size gülünç gelebilir ama ağaçlarla zaman geçirmek ve sadece pencerenizden görebiliyor olmak bilim insanlarının kanıtladığı üzere tansiyonu düşürüyor, uykuyu iyileştiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklardan iyileşmeyi hızlandırıyor. Hatta daha da derine gidiyor. Hiçbir beklenti olmaksızın hislerimizi doğaya açmak, çevremizdeki dünya ile bağ kurmanın yeni yollarını bulmak da bize yardımcı olur. Bu süreci hızlandıramazsınız ya da zorla gerçekleştiremezsiniz. Çünkü doğa bizim yapmasını istediğimiz şeyi talep ile yapmaz. Sıkı bir zaman aralığında bir şeyleri yapmaya çok alışığız. Ancak doğal yaşam ve ağaçlar, özellikle de yüzlerce yıldır etrafımızda olanlar, insan hayatının zaman aralıklarına göre hareket etmezler. Hele ki modern insanınkine göre hiç. Yaşlı bir meşeye sırtınızı 5 dakika dayayarak sizi iyileştirmesini ya da evrenin sırlarını sizinle paylaşmasını bekleyemezsiniz. Ancak eğer sabırlıysanız, kalbiniz ve zihniniz açıksa, derin bir dostluk, yeniden bağ kurma hissiyatı, yalnızca odada o ağaçla değil ama tüm gezegenle deneyimleyebilirsiniz. Ben deneyimledim. Geriye dönüp baktığımda kendimi doğaya bırakmaktan fayda sağladığım pek çok anı hatırlayabiliyorum. Ne faydalanmak ne de bırakmak o zaman için bilinçli tercihler olmasa da. Benim neslimin diğer üyeleri gibi ben de çocukluğumu mutlu bir şekilde dışarıda oynayarak geçirdim. Mağaralar yaparak, saklambaç oynayarak, küçük kek kalıplarında minyatür bahçeler inşa ederek, Dere ve akıntılardan ufak balıklar ya da hayvanat bahçemde tutmak için bahçeden kelebekler, örümcekler ya da diğer böcekleri yakalayarak. Hayvanat bahçem 1970'lerin başında Malvern Hill'de yaşadığımız evin arkasındaki müştemilatların birindeydi. Karanlık olurdu ve kömür kokardı ama böcekler burayı severdi. Kelebekleri, özellikle de kızıl amiral ve tavus kelebeklerini neredeyse hiç yemek yemek için kullanmadığımız yemek odalarında saklardım. Zaten yemek yemek için kullanıyor olsaydık kelebekler beslensin diye dev kelebek çalılarını burada nasıl saklardım? Sonra en küçük kardeşim gerçek bir küvette yıkanabilecek kadar büyük olduğu için annemiz bana dördümüzün de büyürken kullandığı plastik bebek banyosunu vermişti. Ben de Malvern Hills'teki eski ocak gölünden kurbağalar, larvaları ve sukuleleri toplayıp içine koyardım. Bunlar hep çok kıymetli anılar. Doğal dünya tarafından desteklenişime dair en eski anım 9 ila 12 yaşları arasına denk düşüyor. Bebeğimlerim Almanya'da yaşıyordu ve ben de Yorkshire'daki bir rahibe okuluna gönderilmiştim. Sürekli zorbalığa uğruyordum. Arkadaşlarım vardı ama genelde gündüzcüydüler ya da hafta içi okulda kalıyorlardı. Bu yüzden hafta sonları vakit geçirebileceğim ya da beni koruyabilecek kimsem yoktu. Hafta sonları oldukça korkunçtu. Yine de her şeye rağmen pazar öğleden sonraları her zaman bir nefes aldırırdı bana. Öğle yemeği ve temizlik biter bitmez hepimiz dışarıya uygun kıyafetleri giyer ve uzun bir yürüyüşe çıkardık. Swan Nehri kenarından yakınındaki Richmond Kalesi'ne yürürken rahibelerin o an canının ne istediğine göre bozkırlardan ya da Yorkshire Vadisi'nden geçerdik. Ben her zaman yalnız yürür, sınıfın gerisinden gelirdim ama açıkça söylemeliyim ki asla kendimi yalnız hissetmedim. O yürüyüşlere bayılıyordum. Hava ne olursa olsun, nereye gidersek gidelim. Rüzgarı, yağmuru, karı ve gün ışığını seviyordum. Nehri, kayaları, ağaçları, yolları, otları ve gökyüzünü seviyordum. Onları öyle sadece sevmiyor, onların farkına da varıyordum. Özellikle nehirden yukarı tırmanmak zorunda olduğumuz, botlarımızın kenarını kirletmeyecek kadar sığ olduğu yerlerden nehri geçtiğimiz ve büyük kayalara, dik yamaçlara tırmandığımız ve vadinin tepesindeki ovalara vardığımız yürüyüşleri severdim. Sanırım çağlayanlar da vardı ya da belki zihnim bana oyun oynuyor. Bir kaşif olduğumu hayal ederdim ve kaçma cesaretim olursa saklanabileceğim mağaraların konumlarını ezberlemiştim. Hiç kaçmadım gerçi. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum ama ergenliğin başlarında her şey birden iyileşti. Yani diğer kızlarla gruplar halinde yürümeye başlamıştım. İlginç bir şekilde aynı zamanda benim gibi tamamen orada kalanlarla da yeni arkadaşlıklar geliştirmeye başladım. Ve etrafımın farkına varmayı bıraktım. Sanırım doğadan kopuş sürecim de böyle başladı. Uyumlu olmayı öylesine istiyordum ki. Gerçekleştiğinde ve aniden ve mucizevi biçimde gerçekleşti. Sanırım ben de doğaya kapıyı kapatarak cevap verdim buna. Yeni ve heyecanlı bir şey geldiğinde kapıyı kapattığınız eski sadık dostunuz gibi. Bir 10 yıl kadar önce 20 küsür yıllık evliliğim sona erene kadar bunları unutmuştum. Kendimi yine ormanlar ve tepelerde saatlerce ancak bu sefer hedefsizce yürürken buldum. Hayatımın karanlık bir anıydı. Mutsuzluk ve kafa karışıklığı hisleriyle kaplıydım. Ancak yürüdükçe güç ve iç huzuru buldum ve kendimi sakin hissetmeye başladım. İçeriye girdiğimde ise ne güç ne huzurdan eser kalmıyordu. Ama bu bir tür yeni öğrenme sürecinin başlangıcıydı. Ayrıca yürürken deneyimlediğim duyguların benimle kalmasına, beni dengelemesine veya köklemesine ikna etmeyi öğrenebileceğime dair bir inançtı da. Bunu nasıl yapacağımı bulmam sandığımdan kolay oldu. Yavaş yavaş hayatın gerçeklerinden kaçmak için yürüdüğümü, bu yürüyüşleri anlık çözümler olarak kullandığımı fark ettim. Bunu çözünce nasıl hissedersem hissedeyim, her gün yürümeye başladım. Ufak bir değişiklikti ama yarattığı fark hayatımı değiştirdi ve beni baştan aşağı güçlendirdi. Yürüyüşlerimi hevesle beklemeye ve onları her şeyden daha çok sevmeye başlamıştım. Daha önce bir haber olduğum sesler, görüntüler ve kokular duymaya başladım. Bazı yerlere ve bazı ağaçlara çekildiğimi fark ettim. Yağsız günlerde ayakkabılarımı çıkarır ve tepenin kenarına, büyük yaşlı gümüş huş ağacının arkasına çıplak ayaklarla ve ellerim toprağa değecek şekilde yatardım. Bazen ağacın alçak bir dalına oturup ayaklarımı sallar ve görünmez olduğumu hayal ederdim. Sonra bir gün daha önce hiçbir ağaca sarılmamışken kollarımı bu ağacın etrafına dolayıp ona sarıldım. Onun da bana sarıldığını tüm bedenimde hissettim. Ağaca sarılan genelde çevre hakkında çok tutkulu olan, hippie gibi giyinen, terlikle dolaşan ve vegan ya da vejetaryen olanlar için küçümseyici biçimde söylenir. Eminim ki bunu bir iltifat olarak kullanmayanların kökeni hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Aslına bakarsanız bu kavram 1730 yılına dayanıyor. Hinduizmin Bisnoi koluna ait 294 erkek ve 69 kadın Jodhpur mihracesine yapılacak saray için kesilecek kejeri ağaçlarını korumaya karar verirler. Bu ilk ağaca sarılanlar ağaçlar kesilirken öldürülürler. Ancak yaşamlarını boşuna kaybetmemişlerdir. Çünkü ölümleri sonucunda Bisnoi köyünde ağaç kesmek yasaklanır. Bisnoililerin zaferi Çipko hareketine de ilham verir. Tutunmak ya da sarılmak anlamına gelen bu hareket, Kuzey Hindistan'da 1970'lerde bir grup köylü kadının ağaçları çevreleyip onlara sarılarak kesilmelerini engellemeyle başlar. Bu hareket tüm Hindistan'a hızla, şiddet içermeyen bir protesto yöntemi olarak yayılır. Hareketin hedefinde o dönem ülkenin ağaçlarını kesip yok eden, sonrasında da Himalaya bölgesinde ormansızlaşma reformları ve ağaç kesme yasağına yol açacak suistimaller vardır. İlk ağacıma sarıldığımda bunlardan hiçbirini bilmiyordum. Ancak şu an bunu bildiğim için ağaca sarılan biri olarak görülmek beni gururlandırır. Ağaçların insanların içindeki korumacı içgüdüleri uyandırıyor olması, onlara karşı hissettiğimiz bağlılığın delilidir. Ben kişisel olarak bir ağacın kesilmesini engellemek için ölmeye hazır birini tanımıyorum. Ancak onları korumak için çok çalışan, kendi hayatlarını bir kenara koyan insanları tanıyorum. Gerçekten de son birkaç yıldır kampanya düzenleyenler 17.500 ağacın belediye meclisi tarafından kesilmesini engellemek için Sheffield'da mücadele ediyor. Bu ağaçların çoğu sağlıklı ve hayatlarının en verimli döneminde. Shaftesbury'de de bizim bir ağaç grubumuz var. Neyse ki bizim yerel ağaçlarımız Sheffield'daki gibi bir tehditle karşılaşmadılar. Onun yerine grubumuz tarih hakkında farkındalık yaratmak ve önemli ağaçların yerlerini tespit etmek gibi işlerle uğraşıyor. Buna rağmen eğer grup zamanında uyarılmasaydı kesilmiş olabilecek ağaçlar da vardı. Ağaç koruma emri alarak hukuki bir koruma sağlandı ve bu ağaçlar korumaya alındı. Böyle bir emir alabilmesi için ağaçların belli kriterleri karşılamaları lazım. Bunların arasında kamuya görülebilir olması, belli yaş, boyut ve biçim özelliklerini karşılaması, hayat kalitesini artırma potansiyeline sahip olması, yerel ya da tarihi önemi olması ve türünün nadirliği gibi kıstaslar bulunuyor. Bu kriterlerden hiçbiri beni şaşırtmıyor ancak Shaftesbury Ağaç grubunun kurucuları Sue Clifford ve Angela King'in söylediğine göre bu emir için değerlendirmeye alınmadan önce ağacın kesilme ya da zarar görme ihtimalinin doğması gerekiyormuş. Bu da grubun ağaçları koruyacak destek ve kanıtı toplamak için yalnızca birkaç kıymetli haftası oluyor. Maalesef ağaç tüm kriterleri karşılasa bile bu onu korumaya yetmeyebiliyor. Sheffield'ın sokak ağaçlarında tanık olduğumuz gibi ağaçları koruyacak mevcut yasalar yeterli değil. Garip bir biçimde yasalar listelenmiş binalara canlı ağaçlardan daha çok koruma veriyor. Sue ve Angela Shaftesbury ağaç grubuna çok zaman harcıyorlar. Şehrin merkezindeki Friends Meeting House'da birkaç ayda bir toplantılar organize ediyorlar. Grup konuşmalar ve etkinlikler ile yerelleri ve turistleri Shaftesbury'nin önemli ağaçlarını tanıttıkları ağaç yürüyüşleri düzenliyor. Yerel ağaçlarımızı görür görmez tanırım ama bu ağaç yürüyüşlerine Sue ve diğerlerinin ağaçlardan bahsederken dinlemek için katılırım. Farklı gündelik isimleri ve farklı yerlerde niçin farklı isimler aldıkları ve burada büyümeye başlamalarına dair kültürel sebepler gibi. Yürüyüşler genelde bir sıra çınara sahip Park Walk üzerindeki Abbey bahçelerinin dışında başlar. Bu çınarlar 18. yüzyılın ikinci yarısında gölgeli yürüyüş alanları kurmanın moda olduğu bir dönemde dikilmiştir. Çoğu ağacın aksine çınar ağaçları sert rüzgarlarla baş etmekte iyidir. Burada da bu yetiye sahip olmaları gerekir çünkü Park Walk, Blackmoor Vale'in üzerinde yüksek bir açıklıkta durur. Yürüyüş başlamadan önce vadinin harika manzarasının tadını çıkarmak için çınar ağaçlarının altında duruyoruz ve Sue yakındaki arılardan bahsetmek istiyor. Park ile altındaki patikayı ayıran yükseltide yalnız arılar yuva yapmış ve özellikle arılar için belediye meclisimizin çiçek açmaya bıraktığı kara hindibaların üzerinde yaban arıları dolanıyor. Park Walk'tan ayrılıyor ve yükseltilerin üstünde ve altında yetişen olgun kayınların ışığı yer yer geçiren gölgelerinin altından Pine Walk'a yürüyoruz. Burada devasa reçineli Scotch çamları etrafımızı sarıyor ve atmosfer birden değişiyor. Nadiren arı görüyorum, hem de kovanları ve peteklerini enfeksiyon ve davetsiz misafirlerden korumak için kullandıkları propolis üretiminin ana maddesi olan reçineyi çamların derin yarıklı gövdelerinde ararken bal arılarını sıkça görmüş olmama rağmen. Ancak burası baykuşlar ve kargalara göre, arılara göre değil. Pine Walk'tan sonra St. John Tepesi'nde yolun karşısına geçiyor ve Bury Little'a gidiyoruz. Burada ambiyans yeniden değişiyor. Burası sihir ve gizemin, keşfedilecek sırların ve anlatılacak hikayelerin mekanı. Bu küçük çevrelenmiş mekanın tüm izleri silinmiş eski bir kilise olan St. John'un bulunduğu yer olduğuna inanılıyor. Burada 17. yüzyıl mezar taşları arasında harika Sheston porsuk ağacı etrafını saran netameli defne ağacının ortasında duruyor. Eğri bürü ve bükümlü dalları bir yılan gibi yayılıyor ama sağda solda duran mezar taşı kalıntılarının ve yüzlerce gizlenmiş kardelen soğanın üzerinde yere yakın duruyor. Ulusal Tarihi Porsuk Grubu'nun dikkate değer olarak nitelendirdiğini düşünürsek bu porsuk ağacının Shrewsbury'nin en önemli ağacı olduğunu söyleyebiliriz. Görecek daha çok ağaç var ancak bu harika ağaçla biraz daha kalmaya karar veriyorum. Yürüyüş grubumuzun son üyesinin de bu küçük mezarlığı terk edişini izlerken bu yürüyüşlerin popülaritesinden etkileniyorum. İnsanlara içkin ağaç sevgisi ve onlarla kurduğumuz kadim bağın kanıtı adeta. Avrupa porsuk ağacı, Taxus baccata ya dişi ya da erkek olur. Ancak hangisinin hangisi olduğunu görmek için iki cinsin de baharda ürettiği çiçeklerini ya da kozalaklarını veya dişi olduğunu bize söyleyecek kış meyvelerini görmem gerekir. Birleşik Krallık'ın en yaşlı ağacı olan ve her zaman erkek olarak anılan Fortingall porsuk ağacının yakın zamanda meyve vermeye başladığına dair haberler okudum. Yani cinsiyet değiştiriyor olmalı. Erkek porsuk ağacındaki sözde çiçekler aşağı sarkar ve başlangıçta önemsiz pembemsi beyaz çiçekli kozalaklara dönüşmeden önce minyatür Brüksel lahanasına benzerler. Dişi çiçekleri hayatlarına dik pullarla kaplı tomurcuklar olarak başlar. Yaşı ilerledikçe meşe palamudu gibi büyür ve sonrasında da bana kırmızı biberli zeytinin renklerinin tersine çevrilmiş halini anımsatan kızıl renkli meyvelere dönüşürler. Bu meyveler bu arada çok zehirlidir. Porsukların baharda ürettiği küçük erkek çiçeklerinde bal arılarının toplayıcılık yaptığına şahit olduğum için onların genelde bu arılar tarafından tozlaştığını düşünmüştüm. İşin aslı hiç de öyle değilmiş. Ağaçlar iki gruba ayrılırlar. Açık tohumlular ve kapalı tohumlular. En erken evrimleşen ilk örnekleri 390 milyon yıl önce ortaya çıkan ağaçlar açık tohumluydu. Bu grup gezegenin en büyük, en uzun ve en eski ağaçlarıdır. Çam, ladin, sedir, porsuk gibi birçoğu da kozalaklıdır. Açık tohumlu anlamına gelen gymnosperm kelimesi de zaten çıplak tohum demektir. Yani bir yumurtalıkla çevrili değildir. Bu ağaçların hiçbiri hakiki çiçek üretmez ve doğrudan havaya maruz kalan tohumları tamamıyla rüzgarla tozlaşır. Kapalı tohumların tohumları meyvelerin içinde gizlidir. Bu gruptaki ağaçların hepsi çiçek üretir. 100 milyon yıl kadar önce ortaya çıkmışlar ve onları polen ve nektar için ziyaret eden böcekler, kuşlar ve memelilerle beraber evrimleşmişlerdir. Bu grup çiçekli ağacın içinde de halen rüzgar tozlaşmasına bağlı olanlar vardır. Diş budak, kayın, huş, fındık, meşe ve tatlı kestane gibi. Bu ağaçlar genelde rüzgar tozlaşmasının daha etkili olacağı açık alanlarda yetişir ve polenin rüzgarda kolayca dağılmasını garanti edecek şekilde daldan sarkan uzun salkımlar üretir. Rüzgar tozlaşması birazcık şansa bağlıdır. Bu yüzden de polenlerinin dişi çiçeklere erişme şansını artırmak için bu ağaçlar çok yüksek miktarda polen üretir. Tek bir huş ağacı salkımı 10 milyon polen tanesi üretebilecek potansiyele sahiptir. Bu bolluk bahar nezlesi olanlar için tam bir kabustur ancak tahmin edebileceğiniz üzere arılar ve diğer böcekleri aşırı derecede çeker. Ancak tozlaşma için tamamıyla böceklere bağlı olan söğüt haricinde salkımlı ağaçlardan polen toplayan yüksek miktarda böceği görmek, bu böceklerin o ağaçları tozlaştırdığı anlamına gelmek zorunda değildir. Yüksek kokulu ya da dağınık çiçekler üreten çiçekli ağaçlarsa örneğin elma, kara diken, kiraz, yaban elma, alıç, at kestanesi, lime, Akçaağaç ve çınar genelde böceklerce tozlaştırılır. İlginç bir şekilde de bu ağaçların hepsi nektar sunmaz. Bazıları o kadar dengesiz ve tahmin edilemezdir ki bir yıl litrelerce nektar üretirken bir sonraki yıl hiç üretmeyebilir. Çünkü nektar üretimi toprak koşulları, konum ve havaya bağlıdır. Böcekleri tozlaşmada kullansın ya da kullanmasın, çiçekli ağaçlar arılar ve diğer böcek ziyaretçiler için son derece değerli besin kaynaklarıdır. Bir arının yaptığı her toplayıcılık gezisinde önemli ölçüde enerjiyi, polen ve nektar toplayıp yuvasına uçarken harcar. Eğer tek bir çiçekli ağaçla bir araya gelmiş bol besin kaynağına erişebilirse, dağınık bahçelerde bitkiden bitkiye gitmesi gerekmeyeceği için daha az enerji harcar. Hareketini sürdürmesi için ne kadar az durup beslenmesi gerekirse, kendi soyunu sürdürebilecek besini toplamak için o kadar çok zamanı olur. Yani düşünürseniz ağaç ekolojisi roket bilimi değildir. Çiçekli bir ağaç dikmek yalnızca yarının iklimini değil, bugünün tozlayıcısını da etkiler. Tozlayıcı böceklerin ziyaret ettiği tüm ağaçlar arasında meyve ağaçları onlara en çok ihtiyaç duyanlardır. Örneğin elmalar böcek tozlayıcılara, özellikle de yerel yaban arılarına, diğer çoğu mahsulden daha çok ihtiyaç duyar. Bazı elma cinsleri kendi kendine tozlaşabilse de çoğu diğer ağaçlarla çapraz tozlaşmaya ihtiyaç duyar. Yani böcek tozlayıcılar olmadan meyve de pek olmaz. Bu domino etkisi bir zamanlar gezegenin en çok elma üretilen bölgelerinden biri olan Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde olduğu kadar hiçbir yerde kendini belli etmemiştir. Orada yerel yaban arıları fazla böcek ilacı, yabani ot ilacı ve mantar ilacı kullanımı ile geniş tarımdan ötürü doğal yaşam alanlarının azalması sonucu yok oldu ve elmalar da şu anda insan eliyle tozlaşmak zorunda. Her yıl binlerce çiftçi ve aileleri elma bahçelerine gidiyor ve birkaç hafta boyunca tavuk tüyleri ya da sigara filtreleriyle yapılmış ve polenle dolu plastik şişelere batırılan ev yapımı tozlaşma çubuklarını kullanarak bahçelerinin milyarlarca çiçeğinin her birini büyük bir zahmetle tozlaştırıyorlar. Elma yüksek değerli bir mahsul olduğu ve Çin'de emek görece ucuz olduğu için elle tozlaştırma işi şimdilik yapılabiliyor. Ancak tozlayıcılarımız dünyanın başka bölgelerinde böyle ortadan kaybolurlarsa büyük bir tehlike oluşturur bu. Tüm mahsulleri elle tozlaştıracak kadar insan yok gezegende. Ağaçlar ekonomi için değerlidir. Ancak onların içkin değerlerini, kalplerimizdeki önemli rollerini de dikkate almalıyız. Ağaçlara doğal sermaye ya da temel ekosistem hizmeti verenler olarak bakıldığını duyduğumda korkunç derecede üzülüyor. Bunun gibi terimlerden ve ağaçların ya da ormanların değerini parasal olarak biçmeyi kabul edilebilir kılmalarından nefret ediyorum. Aynı şey tozlayıcı olarak değerlerini tanımlarken arılar için ya da ekolojik rollerine dair diğer canlılar için de yapılıyor. Bunlar cansız varlıklar değil. Onlar olağanüstü, güzel, canlı, harika organizmalar ve başlı başına paha biçilmezler. İnsanlar biyoçeşitlilik denkleştirmeden bahsettiğinde de kızıyorum. Sanki bir yere yeni ağaçlar dikmeye söz vermek, bir o kadar ağacı başka bir yerde keserek ormanları ve onlarla büyümüş ekosistemleri yok etmeyi kabul edilebilir kılıyormuş gibi. Bir ağaç yaşlandıkça gezegene daha çok katkı sunmaya başlar. Yani yeni ağaçları dikmek iyi olsa da yaşlı ve sağlıklı ağaçları kesmek hiçbir zaman iyi değildir. Yine de arıların ortadan yok oluşu gibi konular, eğer tozlayıcılar ekonomik olarak bizim için daha da az önemli olsaydı bu kadar ciddiye alınmazdı ve koruma eforları doğaseverler doğa parklarını ve doğa koruma alanlarını ziyaret edenlerin getirdiği gelir ile destekleniyor. Ama doğaya maddi bir paha biçmek benim açımdan çok yanlış bir düşünce tarzı. İnsanlarla doğa arasında giderek artan kopukluğu ilerletmekten başka işe yaramaz. Ekoloji olmadan ekonomi de olmaz. Bu ikisi ayrılmaz biçimde birlikte. Eğer ekolojiyi önemsemezsek, yani evimizi, gezegenimiz, dünyayı umursamazsak geri kalanın ne önemi var? Eğer yönetecek bir eviniz yoksa, bankada kaç paranız olursa olsun fark etmez. 18. ayrım sonu.